A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Hayata dair programımızda Erkan Seyhan ile birlikte bugün konuğumuz Sayın Yalım Eralp. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Evet, aslında biz de hoş geldik.
Evet, siz bizi ağırlıyorsunuz.
Aslında siz hoş geldiniz.
İstanbul hoş Büyük Kulüp'te Sayın Eralp bizi ağırlıyor. Diplomasinin çok tanınmış isimlerinden Sayın Eralp. Halihazırda CNN Türk'te yorumlarına devam ediyor. Ve Kültür Üniversitesi'nde hocalığa da devam ediyor. Efendim, sizin dış işlerine ilginiz, yani siyasal bilgilere girişiniz nasıldı? Yani bu aileden gelen bir şey mi yahut ilgi dış politika
mı? Aileyle hiç alakası yok. Yani şimdi küçükken böyle televizyon yoktu. Yurt dışına da gidilmezdi pek. Radyo dinlenirdi dünyadan haber. Dünyaya ilgi duymaya başladım böyle orta birde falan. O zamandan beri kafama koydum. Yani dünyayla ilgiden dolayı.
Şimdi yani siz ortaokul yıllarında böyle bir karar aldınız.
Evet. Ortaokul yıllarında.
Evet, süper. Kolay değil yani diplomasiye o zamanlarda karar verip.
Şimdi bir defa ne olamayacağım kesindi. Bu gayet belli. Çünkü ben düz çizgi çizemem. Yani mesela ortaokul bitirme sınavında resimden kopya çektim. Demek ki mimar olamayacağım.
Evet.
Kan görmede sıkıntım vardı. Doktor da olamayacağım. Onun için daralıyorum.
Peki ben liseyi Amerika'da okuduğunuzu biliyorum. Oraya gidiş nasıl oldu?
Oradaki şimdi ben ortaokul 1'i de Amerika'da okudum. İki sefer annem misafir profesör olarak gitmişti. Bir sefer Washington'da, son liseyi bitirme yılımda New York'ta bitirdim.
Daha sonra ilk görevinizi Birleşmiş Milletler'de mi?
İlk görev Birleşmiş Milletler, evet. Birleşmiş Milletler ve tabii oturduğum yerleri falan, oradaki kahveleri falan biliyordum. Yani gittim ya yok oldum falan dediler uzunca bir süre. Tabii yok oldum.
Peki diplomasi alanında tabii siz çok uzun yıllar deneyim sahibisiniz. Yani bir yarım yüzyıllık neredeyse geçmişiniz var. Türk siyasi hayatının yani bütün yönlerini içinde bizzat yaşayarak zaman zaman başbakanlara da bu konuda danışmanlık yaparak dış işlerinin önemli merkezlerinde enformasyonda bulunup
sözcülük yaptım.
Tabii evet. Sözcülük yaptınız. Dışarıya elçi olarak görevlendirdiniz. O yüzden her yönüyle çok vakıfsınız. Hala da o yüzden yorumlarınıza da devam ediyorsunuz. Şu andaki dış politika geçmişle birlikte değerlendirdiğimizde Türkiye'nin nasıl gidiyor?
Şimdi tabii her dönemin kendi şartları vardır. Her dışişleri bakanı da dünyayı yeniden keşfettiğini zanneder. Yani onlar yapamadı ama biz yaptık der. O şartların getirdiği bir değişikliktir. Yani şahıslardan ziyade şartların değişmesi dolayısıyla dış politika. Şu anda dış politika ne durumda derseniz. Biraz karışık. Bir defa dış politika, iç politikanın büyük ölçüde devamıdır. Yani içeride ne kadar demokratsanız dışarıda da o kadar demokrat olursunuz. Eğer büyük bir süper güç değilseniz. Çünkü süper gücün koşulları ayrıdır. Şimdi baktığımda vallahi Türkiye'yi ben daha çok Rusya'ya benzetmeye başladım. Şimdi niye Rusya'ya benzetmeye başladım? Bir, hem Ruslar hem Türkler kendilerine bir türlü Asyalı mı Avrupalı mı olduklarına karar verememişlerdir. Baktığınız zaman böyle ikisi arasında bir gelgitler olur. Dış politikada da bu gelgitler var. Doğrusu birçok açılım iyiydi fakat hiçbir açılım açılamadı. Kapandı. Yani işte Ermenistan açılımı var. Kapandı. Kürt açılımı, çünkü onun iç ve dış boyutu da var. O da açılamadı. Ve tabii Suriye. Yani şimdi Suriye ciddi bir endişe kaynağı. Tabii baskıcı rejimlerin gitmesinde yarar var.
Evet. Efendim şeyi sormak istiyorum. Şimdi biraz önce dediniz ki açılımlar olamadı. Yani güzeldi. Peki hani sizce neden olamadı?
Şimdi bakın Azerbaycan şeyi alalım, Ermenistan.
Ermenistan.
O anlaşma, protokol, düzgün bir protokol. Ben yayında da söyledim. Zaten Türkiye'de ilk o protokol metni benim internetime düşmüştür.
Evet. Hep siz olumlu yönde görüşmeyi
Ben olumlu yönde görün beyan et. Gene tabii komşularla sıfır sorun iyi bir düşüncedir. İdealdir. Ama tabii sorunların sıfıra inmesini sadece Türkiye gerçekleştiremez. Başkaları da gerçekleştirir. Nitekim dikkat ederseniz Irak'la aramızda soğuk rüzgarlar esiyor. Yani 2-3 sebepten esiyor. Bir Haşimi olayından sonra son zamanlarda esiyor. Barzani Güneydoğu sorununun çözümüne yani PKK'nın Kuzey Irak'ta yapılanmasına, yuvalanmasına mani olmuyor. Dolayısıyla onlar soğuk rüzgarlar esiyor. Suriye ile şimdi başımız dertte, Asad rejimiyle. İşte Bulgaristan'da bir sorun yok. Yani komşularla sorun olur. Yani Türkiye'nin Filipinlerle sorunu olma ihtimali düşüktür. Sorunlar komşular arasında olur. Şimdi siz oturduğunuz evden 3 kilometre ötede başka bir evle sorununuz pek olmaz. Olsa olsa aynı binadaki insanlarla sorununuz olur. Dolayısıyla sıfır slogan bir ideal, sıfır problem bir ideal olmakla birlikte.
Tabii siz son 50 yıldır biliyorsunuz hiçbir zaman kolay bir dönem diplomasi olmamıştır.
Zaten bu bölge kolay bir bölge değil. Şimdi onu da ayırmak lazım. Bir tanesi Soğuk Savaş dönemi. Yani baktığınız zaman eskiden endişe duyduğumuz Bulgaristan, Romanya ve Kuzeydoğu sınırımızda şimdi daha iyi bir hava var. Çünkü orada komünist rejimler son buldu. Yunanistan'la iyi bir gelişme var. Hiçbir sorun halledilmemiş olmakla beraber bir sorunların haline müsait bir zemin ortaya çıktı. Çok önemli. Çünkü Atatürk'ün de söylediği gibi Yunanistan Türkiye'nin Avrupa yolunda. O bakımdan iyi Yunanistan'la. Yani sorun halledilmedi ama sorun çıkarmıyoruz. Kıbrıs meselesi halledilemiyor. Yani illa Türkiye kusurlu demek istemiyorum. Kıbrıs meselesi de halledilemiyor. Dolayısıyla bir takım sorunlar devam ediyor. Şimdi bu onun için açılımlar dedim. Açıldığınız zaman halletmeniz lazım. Yani bu şuna benzer. Bir ev satın alıyorsunuz. Kapora verirsiniz. Ve ames evi satın almanız lazım. Kaporanız yanar sonra.
Avrupa yolu dediniz. Bizim Avrupa yolumuz nasıl gidiyor? Avrupa Birliği'ne ülkemizin giriş seyrinde gidişat nasıl ve Avrupa Birliği'nin kendi seyrinde hayatında durumunuz?
Şimdi bir defa bunun kolay bir yol olmadığını rahmetli Turgut Özal 14 Nisan 87'de bu müracaatı yaptığında söyledi. Kolay bir yol değil. Yani bütün adaylar eşittir deniyor. Doğru. Hukuken eşittir. Hukuken bütün devletler de eşittir ama fiiliyatta devletlerin eşit olmadığını biliyoruz herhalde. Türkiye ölçüsü, büyüklüğü, nüfusu ve kültürüyle farklı bir aday. Bunu kabul etmek lazım. Ama bu Türkiye'ye ayrımcılık yapılması için bir neden teşkil etmemeli. Birincisi bu. Şimdi ben bu hükümet bir takım adımlar attı. Hiç inkar etmemek lazım. 2002'den 2004'e kadar çok beklenmeyen adımlar attı. Gelelim Avrupa Birliği'nin kusuruna. Şimdi bana kimse anlatamaz. Sarkozy ve Angela Merkel'in tutumlarının gerçi nüanslar var arada ama düpedüz kültür farkından dolayı Türkiye'ye karşı bir ayrımcı muamele var.
Doğru.
Bilhassa Sarkozy'nin tutumunda. Şimdi Angela Merkel hiç olmazsa şunu söylüyor. Diyor ki ben Türkiye'nin tam üye olmasını istemiyorum diyor. Ama benden önceki hükümet taahhüt etmiş. Pekala. Yaparsanız diyor, olur diyor. Öbürü diyor ki benden önceki hükümet taahhüt ettiyse beni ilgilendirmez. Ben etmiyorum kardeşim diyor. Evet. Onun farklı tutumu. Yani her iki tarafta kusurlu. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi yani mevcut hükümet Avrupa Birliği konusunda da bence bütün beyanlara rağmen, beyanlar bana hiçbir şey ifade etmez. Ben NATO'da çalışmış bir şahıs olarak beyanlardan ziyade eylemlere bakarım. Hı hı. Çok da şikayetçi değil. Yani Avrupa Birliği ile ilişkilerin gelişmemesinden fazla şikayetçi değil.
Şimdi belki eski dönemde biz sürekli Avrupa Birliği'nin kapısını çalıyorduk. Ne olur bizi alın, ne olur bizi alın diye. Biz niyetimizi ortaya koyduk. Ama bu sefer onların niyetlerinde bir değişiklik olunca
şimdi biraz biz da... niyetimizi doğrudur. Ortaya koyduk.
Evet. Efendim bir şeyi sormak istiyorum. Şimdi şu konuda ben de %100 hemfikirim sizinle. Türkiye'de şu anda adalet sistemi, hukuk sistemi olması gereken noktada değil. Özgürlükler, demokrasi açısından da tabii ki çok daha üst bir şey hedeflememiz lazım. Ama sanki ben son dönemde bir gelişme kaydettik diye düşünüyorum. Yani en azından yaşadıklarımız, gördüklerimiz, yani toplumda hissedilen kadarıyla mesela hukuk düzeninde de bir takım sanki hani bir yerlere yalpalıyor ama sanki daha iyiye doğru gidiyoruz.
Yeni gibi. Kanunlar çıkmasından bahsediyorsanız doğrudur.
Uygulamalar açısından.
Ama bir dakika yani. Biz şimdi efendim şu Ethem Efendi Caddesi'nde, benim oturduğum caddede park etmek yasaktır. Geçen gün 250 araba park etmiş vaziyetteydi. Hiçbirine ceza yazılmadı. Yani Avrupa Birliği bir yerde çok haklı. Yasa çıkarmak yetmiyor. Onu ciddi uygulamak lazım.
Doğru.
Biz onu yapmıyoruz. Evet. Efendim emniyet şeridine girmeyin diyor. Yani herkes siz görüyorsunuz biliyor. İşte. Evet. Oradan çıkan yok ki. Onun için çok ciddi yargı, yani kanun tabii daha zamana uygun kanunlar çıkıyor. Doğru. Ama kanun çıkması bir şey ifade etmiyor. Çünkü uygulama öyle değil.
Çok haklısınız. Şu an Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye birinci diyorsunuz. Doğru. Ama 1998 ve 2002 yılları arasında özellikle yapılan uygulamalardan oradan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çok gidiyoruz. O zamanlarda işkence vardı bakın. Hakkı uygulayıcıların elinde olan
şey. Doğru dediğiniz o. Ben zaten şu mesela hükümet bu hükümet demiyorum. Biz zannediyoruz ki bu mahkumiyetlerde işte bir takım para cezaları yazıyor. Parayı vereyim boşver gerisi. Zihniyet budur Türkiye'de. Şimdi yeni bir komisyon kurulacak deniyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden. Çünkü bari dava oraya gitmezse Türkiye içinde halledelim diye. Aslında dostane çözüm diye bir yol vardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidene. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi vatandaşına gel bunu dışarıda dostane çözelim der. Mahkumiyeti almamak için.
Şimdi mesela hükümet işkenceye sıfır tolerans diyor. Madem yargıdan konuştuk biraz. Bu iyi bir şey.
Tabii.
Yani insan hakları açısından. Yani o dönemlerdeki ben bizzat biliyorum. Yani uygulamaları, siyasetçilerin de beyanatları, o işkencenin varlığına görmezden gelmeleri 98-2002 yılları arasında özellikle. Şimdi bu konularda biraz rehabilite söz konusu. O nedenle biraz daha rahat bir ortam var. Ama dediğiniz gibi yargıda da bu sıfır toleransa uygulayıcılarının da, adalet uygulayıcılarının da aynı şekilde uyması lazım.
Ayrıca biz işkenceyi işte karakolda dövmek falan şeklinde anlıyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu tutukluk sürelerinin uzunluğu da bir işkence.
İşkence tabii ki.
Aşkınıza.
Orada yapılan muamele.
Hayır,
hepsi, bütünü.
Hiç muamele yapılmadığını düşünün. Bir adamı içeride tutuyorsunuz. Hakimin önüne çıkamıyor. Zaman zaman niye tutulduğunu da pek anlayamadığını söylüyor. Ben şunu da anlamıyorum. Delil toplayamadık diyor. Delil toplamadıysanız adamı niye içeride tutuyorsunuz?
Çok doğru. Biz de bunları 99 yılında söylüyorduk Sayın Erak. Aynı şekilde. Yani o zaman da yapılıyordu. Delil olmadığı halde. Hatta çok mesela kamuda infial sebebiyle 9 ay ona içeride tutmalar, daha fazla içeride tutmalar. O zamanlar söylüyorduk. Şimdiki bunu söyleyen kişiler o zamanlar hiç bu konudan bahsetmiyorlardı. Şimdi
dediğiniz
demeye
çok doğru. Bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının da adalet anlayışında zaman zaman büyük farklılıklar olmuştur. Ama Cumhuriyet kuruluşundan beri Osmanlı devrinde de bu böyle olmuştur. Yani biz bir tür her şeyi anayasada zannediyoruz. Anayasalar önemlidir ama bakın İngilizler anayasasız da idare edebiliyorlar. Bu bir kültür meselesidir.
Evet. Kültür meselesidir. Ya bu hem bir kültür hem de bir vicdan meselesidir diye düşünüyorum. Tabii. Çünkü Altun'un da dediği gibi bizde şöyle bir şey olabiliyor. İnsanlar ancak kendi başına ya da yakınlarının başına böyle bir haksızlık geldiği zaman konulur. Çünkü yani birçok o zaman yazar, gazetelerdeki köşe yazarları, işte haber yapanlar çok gayet acımasızca olmayan bir şeyi var gibi göstererek bir infial meydana getirip mahkemeler de bu infiali gerekçe gösterip hiç suçu olmayan ve suçsuzlukları sonra ortaya çıkmış onlarca insanı aylarca tutuklu bekletebiliyorlardı. Ve o zaman yani o zaman kimse de buna ya ne yapıyorsunuz?
Yasaların adil bir biçimde herkese uygulanması ideolojik tabii. biçimde değil.
Şimdi efendim hepimiz yani tabii görüş farklılıkları, nüanslarımız olmasına rağmen siz hayatınızı mesela diplomasiye atarken elbette ki bir ülke sevdası değil mi? Vatanımızın, milletimizin daha çağdaş seviyeye gelmesi, insan haklarının, demokrasinin, laikliğin hepimizin ortak unsurlarının daha iyiye gitmesi için hepimiz konuşuyoruz, evet. diplomasi yapıyoruz, yayın yapıyoruz, kültürel faaliyetler yapıyoruz. Amacımız bir aslında. Yani sonuçta ülkemizin buradaki metot farklılıkları, yol, yöntem gidişleri, aslında nüanslar buralarda oluşuyor. Evet. Sonuçta hepimizin bu ülkenin vatandaşları olarak ülkemizin birlik, bütünlüğü ve bekası için, milletimizin sağlık, selameti, devamı için hepimizin arzusu aynı. Ama o yoldan değil de şu yoldan gitsek, yani hedefimiz aslında düşüncelerimiz nihai olarak hepimizin aynı. Bu konuda aslında biz bir bütünüz. Yani millet olarak da bir bütünüz. Ve Türkiye'de hakikaten güçlü bir devlet. Yani Osmanlı'dan beri gelen yani üç kıtaya yönetim, yani adalet yönetim kolay değil. Yani belki 60'ın üzerinde ülkenin o zaman yönetimini yapmış. Şimdi tabii bir miras olarak Türkiye'ye aslında Orta Doğu'dan da bir ağabeylik, bir bakış var. Yani halklarda tabii yönetimler çünkü farklı bir şekilde dizayn edilmişti. Bizim Avrupa Birliği yolundaki sizin bazı kaygılarınızın altında da aslında Türkiye'nin şöyle bir özgüven de olabilir. Biz Türkiye'ye hani diplomatik alanda da, kültürel alanda da her zaman bu bölgede bizimle ilişki kurulması gerekir. Bizsiz bir yakın doğu bölgede şey olmaz. Dolayısıyla Avrupa'da Türkiye'ye karşı bir istek, arzu duymalı. Yani biz sürekli
duyanlar var.
Ha, bu saygınlığı elde etmek açısından ben bu şekilde yani pozitif anlamda değerlendiriyorum. O bir saygınlık ve şimdi bakın, şey göstergesi olarak yani, da değerlendirilebilir.
Yani Orta Doğu'da Türkiye'nin etkin olması saygınlığını arttırır diyorsunuz. Doğrudur. Ama evvela ciddi çağdaş ve demokratik evet. olması evet. saygınlığını arttırır.
Ben dediğiniz şey çok doğru. Gerçek demokrasi oturmadığı sürece aslında hiçbir şeyi üstüne bina etmek mümkün olmayabilir. Çünkü bizde ne yazık ki geçmişte ben bunun da düzeldiğine inanıyorum. Şöyle bir demokrasi anlayışı vardı. Kendi görüşleri olabildiğince özgürlük tanınsın kendi görüşlerine ve belli bir sınırın yani kendi çizdiği sınırların dışında da kimseye özgürlük tanınmasın.
Çok doğru. Aslında bugün de o başka bir biçimde var. Her zaman var. İşte ben onun için
evet, söylüyorum. Bunun hiçbir biçiminin olmaması lazım. Hani gerçek anlamda bir laiklik, gerçek anlamda özgür düşünce, demokrasi. Herkes fikrini özgürce anlatabilmeli, yani konuşabilmeli.
Ben aslında Sayın Başbakan'ın Mısır'daki laiklik vurgusunu çok anlamlı buluyorum bu anlamda. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi anlamlı da Mısır'a uygun mu? Yani bütün mesele biz adamlara bakın ben size bir şey başka bir şey söyleyeceğim. Oradan geleceğim. Orta Doğu'ya bir mesajdır da ama. Şimdi biz sık sık Orta Doğu ülkelerine gittiğimiz zaman devlet adamlarımız ortak tarihimizi vurgularlar. Bir gün bana bir Arap diplomat dedi ki Allah aşkınıza yapmayın bunu dedi. Ortak tarihimiz sizin bizi idare etmenizdir dedi. Şimdi bu şeye benziyor dedi, hem de örnek verdi. Efendim 1919'da İngiltere'nin İstanbul'u işgaline benziyor ya dedi. Yani İngilizler sık sık bunu vurgulasalar siz rahatsız olmaz mısınız dedi.
Yani ya bir, evet. Bir açıdan belki doğru ama bir açıdan da şimdi ha, çok tam bir benzetme, hani ne kadar doğru bir benzetme, o bir işgal. Halbuki bizim birlikte yaşadığımız dönemde onlar hiçbir şekilde ne milliyetlerinden ne kültürlerinden...
Kabul ama onlar öyle görmüyor.
Görmüyorlar mı?
Yani tabii katiyen görmüyorlar. Ben size bir şey
söyleyeyim. Halkın bir kısmı belki farklı düşünüyor olabilir. Yani o dönemleri arayan şu anda...
Şimdi her zaman arayabilirsiniz. Evet. Belirli bir dönemde sıkıntıya düşerseniz eskiye nostalji öne çıkar. Ama bu çok geçici bir olaydır.
Peki bütün bu dış politikalara köklü bir çözüm olarak bakın akılcı, yani hiçbir ideolojik veya fikri bir düşünce yapısının getirdiği bir şey olarak söylemiyorum bunu. Çünkü şimdi Afganistan'da 2 milyon insan, Irak'ta bunlar, yani her türlü coğrafyada, bizim yakın coğrafyamızda, ünsiyetimiz olan coğrafyada insanlar ölüyor sonuçta. Acı ve zulüm var. Ya bu söylediğim benim vicdani bir şey. Avrupa Birliği bir birlik kurmuş. Önce ekonomik, sonra şey. Yani bir kültürel benzerlik olarak. Biz bu bölgemizde, Türkiye önde gelen laik demokratik hukuk devleti olarak, örnek olabilecek bir ülke olarak, biz de benzer bir birlik kursak, yani bunun içinde şimdi Ermenistan, Rusya, İsrail dahil olmak üzere, yani bütün sorunların bir birlik teşkil olsa, hem terörün çözümünde, hem bütün bu sorunların çözümünde köklü bir çözüm olmaz mı?
Ama hani burada bir güç birliği ve adaletin, sevginin, saygının en azından birbirlerine karşı olan
düzeni oturtmanın bir yolu bakın, olarak. Çok kolay da uygulama.
Evet, onun için lider lazım.
Diplomasinin de amacı bu değil midir? Dediniz ya, sorunları sıfıra indirmek mesela hedef. Yani bu yolda en azından gayret etmek. İlişkilerin iyi olmasını sağlamak, terörün yok edilmesini sağlamak.
Hayır, bunlar bunların hiçbirine karşı değilim de. Evet. Nasıl diye sordum.
Evet, tamam. O zaman bu bir ideal gerçekten, yani böyle bir şey nasıl biz ülkemizin birliğini, bütünlüğünü arz ediyoruz, değil mi? Yani güzel bir yaşam için, insancıl, karşılıklı saygı içinde, demokratik, barış ortamı içinde, nüanslar da olsa nasıl biz ülkemizde bunu istiyoruz? Bölgemizde de bunu istemek zaten doğal bir şey. Şey yani.
Bölgemizde isteyelim bir şey değil de.
Hedef olarak ben hani şöyle...
Hayır, hedef koymanıza atadım. Ben karşı
yani
değilim.
Çünkü ama bugüne kadarki yöntemlerle çok olamamış. Yani bir neticeye ulaşılamamış.
Hedefi istediğiniz kadar koyun. Şimdi ben bir hedef koysam, 100 metreyi 11 saniyede koşacağım desem, bu bir hedeftir. Evet. Ama koşamayacağım da kesindir.
Ama buna gayret gösterir, çalışırsanız belki...
Kalp krizi geçirir.
Belki 12,5 saniyede koşarsınız günün birinde. Hayır, orada şöyle, yani şimdi gerçekten tarihe baktığımız zaman birçok yöntem denenmiş, birçok şey yapılmış. Dediğiniz gibi farklı dönemlerde o anki konjonktüre göre farklı politikalar izlenmiş. Ama gerçek anlamda bir birlik hiçbir zaman oluşmamış. Bunu istemek zaten siz de diyorsunuz ki çok güzel bir şey zaten. Kim istemez
kim
ki?
Karşımıza?
Yani geriye kalan aslında bu herkesin istediği bu güzel atmosferi oluşturabilmenin yolu ne? Yani bir kere bence bunun için ilk başta herkesin inanıp gayret göstermeye başlaması lazım. Bu yol zor gibi gözükse de, uzun gibi gözükse bile. Çünkü hani başka türlü bu bölgede huzur olmayacağı kesin, mutluluk olmayacağı kesin, bu savaşların, problemlerin çözülemeyeceği şu anki durumda çok net gözüküyor. Bunun tek çözümü birlik olmaksa, ama yani böyle tek bir çatının altında toplanalım değil. İşte hani birbirine sevgiye, saygıya dayalı, gönül birliği,
işbirliği alanlarını genişletmek. Genişletebildiğiniz kadar olur tabii.
Yani buna uğraşmak lazım dediğiniz gibi.
Zaten bir belki şey 11 saniyede... Uğraşmayan yok buna.
Evet.
Pardon ama uğraşmayan yok. Yani yeni bir şey keşfedilmiyor. Uğraşmayan yok da şartlar müsait olursa.
Ben de ona gelecektim Sayın Büyükelçim. Çünkü siz de dediniz şartlar, hani diplomaside kişilerden ziyade bazı şartlarla zemin oluşuyor. Sanki o şartlar bizim bölgemiz için oluşmaya başlamış gibi hissediyorum ben. Çünkü Bakın şu Arap Baharı denen olay gerçekten büyük bir olaydır. Yani oradaki dikta rejimlerinin peşi sıra birbirine gitmesi, halkların bu demokrasi, özgürlük arayışları, bu tabii elbette çalkantı bir süre daha devam edecektir. Ama bunun oturacağı zemin bizim de arzu ettiğimiz bir zemin. Laik, demokrat, hukuk devletine dayalı, insancıl, barışsever. Yani
bütün Arap dünyası için mi söylüyorsunuz bunu?
En azından bu bahar, yani bu bahara doğru bir...
Şu anda bir yerden başlamış gibi düşünebiliriz yani, aslında.
Doğru.
Bu şartlarla, bu şartlar da yavaş yavaş oluşuyor gibi gözüküyor. Yani bahsettiğiniz savaşlar, zulüm, acı, bu Arap baharı, yani bölgemizdeki bu çalkantı, bu kaynama elbette bir durulma şeyine girecek.
Doğru olacaktır. Fransız ihtilali ne kadar zamanda oturdu? Bir asır.
Şüphesiz.
Evet. Yani
Fransız ihtilalinin oturması bir asır.
Avrupa'da aslına bakarsanız biz yani yüzyıllarca dünyada nizam sağlarken ceddimiz, İtalyanlar birliklerini, Almanlar birliklerini daha yeni yeni böyle kurdular da Avrupa tabii. Birliği
süreci gelişti. Ve çok süratle ilerlediler. Niye? Modern sanayi toplumları.
Biraz da Sayın Büyükelçim şeyden değil mi? Zamanında Avrupa'da her şeyin en kötüsü olduğundan ona tepki olarak bir takım şeyler daha hızlı gelişmedi mi?
İki tane
yani kadınlara hani o dönemleri düşünün. Bir işte Osmanlı kültürü içinde kadının yeri o zaman Avrupa'daki kadının yerinden çok daha üsttedir. Demokrasi anlayışı hani o günler için söylüyorum. Bugünkü klasik anlamıyla değil de ya da insana verilen değer, işte hayata verilen değer, hani bir İngilizisyonların olduğu dönemleri düşünelim Avrupa'da. Belki bunlara tepki olarak bir takım şeyler oluştu.
Gördü, tabii.
Evet, yani hani biraz da öyle değil midir? Bir yerde çok kötü bir durum varsa onun düzeltilmesi daha acildir ve bir reaksiyon olur.
Avrupa Birliği'nin gelişmesi özellikle iki dünya harbinin Avrupa'yı olması, yıkması.
Evet.
Olay bir şey değil.
Evet. Yani. Biz de oradan bir cumhuriyet doğurduk. Mesela Atatürk'ün vesilesiyle
evet.
Modern Türkiye'nin oluşumunda insan haklarının, laikliğin, demokrasinin gelmesi, herkesin özgürce ifade özgürlüğü, yaşam özgürlüğü, hayatını yönlendirme şekli özgürlüğü, mesela yobazlığı,
vurulan darbe,
Atatürk'ün mücadelesi çok önemli bir mücadeledir. Biz şimdi bunları tabii, burada konuşamıyor tabii. olurduk.
Yani eğer... ben zaten şunu söylüyorum hep. Tabii yani geçmişi tartışmak tarihi bakımdan hiç şüphesiz iyi. Ama işte o zamanlar öyleydi, bu zamanlar bizler. Her olay kendi zaman dilimi içinde ölçülecek. Yani Carl Lewis 100 metreyi bilmem 9.98'de koştu. Şimdi yeni Jamaikalı bu Carl Lewis'in enayi olduğunu göstermez veya kötü bir atlet olduğunu göstermez. Bu bir gelişimi gösterir.
Evet.
Bu bir gelişimi gösterir. Sen bir anlaşmayı o tarihte niye öyle imzaladın dediğiniz zaman o imzalandığı şartlar neydi ona bakmak lazım. Belki 100 asır, 1 asır sonra gelenler bakacaklar bugüne. Yahu ne inayi şeyler yapmışsınız hay Allah diyecekler. Onun için tabii bir şeyi değerlendirirken o tarih diliminin içinde bulunan şartlara göre değerlendirmek lazım.
Ki Atatürk'ü düşünürken, değerlendirirken de mutlaka...
O zamanki şartlara göre...
Tabii. O günkü şartlara göre bakıldığı zaman da...
Ha o günkü şartları bugün de devam ettirmeye kalkarsanız
o zaman
bunun gerekçesi yoktur.
Tabii ki.
Tabii Fransız devrimi oldu ama arkasından neler oldu mesela değil mi? Şimdi tabii. yani egalite yönünde örnek söylüyorlar ama işte aynı Fransa şimdi mesela Türklere bize karşı şey olmasın yani Avrupa'ya gelsin istemiyorlar. Aslında onlar için iyidir bence. Neden? Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Avrupa'nın demografik yapısı ve ekonomik durumu aslında çok da uzun süreli sağlıklı kendi içinde bir gidişatı göstermiyor. Yani Türklerin genç nüfusu, dinamikliği, mevcut yapısı onlara bir kazanç olur.
Şimdi bakın Sarkozy bir dönemdir.
Evet. Ya o adaletle, hukukla, vicdanla hareket ettiği sürece vatandaşını ve
Tabii.
Devleti bir görerek o zaman zaten her zaman için lehte hareket eden bir yapı olur. Ama ne zaman zaten bunun dışına çıktıysa... Yani
bütün mesele zaman, yoldan sapıldığı zaman.
Sapıldığı zaman tabii ki. Yoksa olmaması mümkün değil dediğimiz gibi.
Evet. Yani bizim demokratik değerlerimizin ilerlemesi bölgeye...
Bu biraz kültürle ilgili. Onu da söyleyeyim. Hı. Yani şimdi bakın bir şeyi kabul edelim. Üzülerek de söylüyorum. İstatistikler böyle söylüyor. Eğitim bakımından Avrupa'nın en az donanımlı halkıyız. Buna Arnavutluk da dahildir. Eğitim seviyesi en düşük ülkeyiz.
Evet, inşallah yükseltmek için gayretli olmalıyız bu konuda.
Ama şimdi... bu oransal bir şey. Yani
tabii oransal olacak.
Hayır şöyle, tabii ki hani bizim nüfusumuzun fazlalığı şeyi. Ya ben şuna inanıyorum. Bu tabii ki hiçbirimizin isteyeceği bir şey değil. Bunun bir an önce zaten böyle olmaması için el birlik çaba göstermemiz lazım. Ama Türkiye'deki eğitimli kesim Avrupa'nın eğitimli kesiminden kültür ve bilgi açısından daha alt seviyede olduğunu ben düşünmüyorum.
Şimdi Avrupa'da bazı bu şeyleri de kasıtlı söylüyorlar. Bizim milletimiz evet. zekidir diyor yani Atatürk'te. Gerçekten öyle. Şimdi Avrupa'da hem bu imajı oluşturan hem de bakın Türk düşmanlığını körükleyen şunu tespit ettim. Yani bu doğru bir şey. Tabii sizin değerlendirmenizi de almak istiyorum. O sanayi devrimi sırasında meydana gelen ideolojiler tabii hani Marksizm vesaire burada Darwin'de bakın kendi her şeyin kendi kendine meydana gelme teorisini ortaya atarken canlılığın kendi kendine tesadüfen meydana gelme teorisini atarken ona sahiplenen ideolojilerle birlikte sosyologlar da bazıları da aynı mantığı yani doğada güya bir çatışma olduğu mantığını alıp sosyal topluma bunu adapte ettiler. Ve ondan sonra bu fikri ideolojiler sahiplendiler. Mesela Marksizm aldı dedi ki evet bu çatışma var. Ben hatta kitabımı atfediyorum Darwin'e diyerek bu sınıflar arasında var bu çatışma dedi. Emperyalizm aldı bunu devletler arasında bu çatışma vardır dedi savaşlar. Faşizm aldı bunlar da ırklar arasında bu çatışma vardır dedi. Hadi bakalım.
Dünya yani savaşı dünya Alman, savaşı üstüne.
Kuzey Alman ırkını çıkartın geriye maymun dansından bir şey kalmaz dedi. Burada Darwin o zaman dedi ki bakın gelişimini tamamlayamamış güya bazı barbar ırkların deyip Türkleri söyleyerek, Türk barbarlığı diyerek bu tür aşağı ırkların zaman içinde elimine edileceğini yani yok edileceğini düşünüyorum Avrupa tarafından diyerek yol gösterip o savaşlarla hakikaten bir Türk düşmanlığına zemin hazırladı. Eğitimle ilgili şu konuyu da eğitimle desteklesek nasıl olur sizce? Bakın şimdi terörle mücadele ediyoruz. Tabii ki askerimiz, polisimiz yani güvenlik boyutundaki müdahalelerde bu bir zaruret. Yani üstüne silahla gelen adam tabii ki bir şey yapacaksın ama dünyada terörizmi sadece silahla durdurulamamış. Bunu mevcut doğru. şeylerle görüyoruz. Bizim ülkemizdeki PKK terörün elebaşısı yani kitaplarını okudum. Oradan bölümler çıkardım. Diyor ki ben bu devrin Lenin'iyim diyor. İşte insanlar hayvanlardan gelmiştir, ağaçlardan atlamıştır, zıplamıştır falan bu gibi şeyler Darwinizme de inandığını söylüyor. Ve zamanında biliyorsunuz orak çekişle bunlar başlamıştı. İşte kendi kendilerine mağarada eğitimler veriyorlardı, akademiye doğru. falan dedikleri. Burada bu ideolojinin eğitimini veriyorlardı. Yani Marksist-Leninist ideoloji. Bunun temeli işte kendi inancı güya.
Öyle veriyorlardı.
Evet. Evet. Biz de bunların yanlışlığını bilimsel gerçeklerle ortaya koyan bir eğitim sunsak. Hem doğu bölgemizde her yere yönelik bunu profesörlerin ağzından insanlar bunu anlasa onlar da. Ya çünkü sonuçta o silahı tutan eli o beynin içindeki fikirler doğrultuyor. Biz de aynı şekilde fikri bir mücadeleyle bir eğitimle bu fikirlerinin yanlışlığını ortaya koyduk.
Bir kısmı eğitim, bir kısmı sosyal, bir kısmı kültürel, bir kısmı ekonomik bu. Kompleks bir şey yani öyle hani düğmeye basıp da halledilecek evet. bir şey değil.
Evet yani bu Avrupa'dan bile destek alabiliyor terör.
Bir kısmı son zamanlarda azaldığını fark ediyoruz. Yani Avrupa'nın da artık PKK konusunda tutum değiştirdiğini. Yani eskiden özgürlük savaşçıları olarak görülür idi.
Ve herkese saygıyla bakmak,
sevgiyle bakmak, insancıl bakmak.
Evet, birleştirici olmak. Ayrı gayrı yapmamak.
Yani, hoşgörülü olmak.
Evet.
Dolayısıyla bunların hepsi kültür meselesi.
Evet.
Evet. Yani çok ciddi kültür meselesi.
İnşallah gayretlerimiz o yöndedir. Sizin de bu konudaki katkınızdan dolayı çok teşekkür ederim.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Hem ağırladığınız için hem katıldığınız için.
Hayata dair programımızın haftaya yeni bir bölümünde buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.